Ayrım 20. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 346. Anne karnında bebekler hunharca katledildi. Bunlardan bir tanesi de Besey, Esma Sunan'ın bebeğiydi. Katliamcılar tam bir soykırım uygulamışlardır. Genç, yaşlı, kadın demeden bir toplumu yok etmeye çalışmışlardır. Esma Sunan'ın bebeği. Besey ile Ali bebeklerini korumaya çalışmışlardı önce. Sonra ayırmışlardı Besey'i Ali'den. Katliamcılar içeri girdiklerinde hepsini birlikte esir almış dışarıya çıkartmışlardı. Dışarıya çıkartıldıklarında erkekleri kadınlardan ayırmışlardı. Ali kendisinden ayırdıkları eşi Esma'yı Besey'e bakıyordu. Aslında daha çok Besey'in büyük bir soyluluk görüntüsü yaratan karnına, oradaki bebeğine bakıyordu. Ne kadar az kalmıştı bebeklerinin doğumuna. Şu an olan bitenin ne anlamı vardı? Herhalde bu katliam daha fazla devam etmez. Ya birileri bunu engeller veya bunlar bizi bırakırlar diye düşünüyordu Ali. Bıraksalardı ilk olarak bebeğiyle gezmeye gidecekti. Bunları düşünürken geldi ilk ağır darbe. Ali'nin kafasına vurmuştu birisi baltayla. Elleriyle kafasını korumaya çalışmış ancak hem elleri hem de kafası yaralanmıştı. Bundan sonrasını hiç bilemedi Ali. Silah sıkmışlar, bıçaklarla, balta ve palalarla vurmuşlardı. Ali kan revan içinde yerde yatarken Besey çığlık çığlığıydı. Elleri sürekli karnındaydı. Korkuyordu, şaşırmış, şoka girmişti. Bebeğini düşünüyordu sürekli. Sanki ellerini karnından ayırırsa bebek düşecekmiş gibi bir korku içindeydi. Besey'i vurduklarında da elleri halen karnındaydı. Henüz kendisindeydi. Bebeğini koruyor ve kendi ölümünden değil bebeğinin ölümünden kaygılanıyordu. Katiller Besey'in bebeğini korumaya çalıştığını görmüşlerdi. Besey kendinden geçmeye başlamıştı. Etrafında olanları net algılayamıyor, anlayamıyordu. Bebeğini doktora götürmelerini söylemeye çalışıyordu. Ayaklarıyla vuruyorlardı Besey'in karnına karnına. Katillerden biri, "Piçini mi kurtaracaksın?" diyordu iğrenç bir haz alarak. Besey vurulduktan bir süre sonra bayıldı. Hiçbir şey görmüyor, duymuyordu. Ama elleri hep karnının üstündeydi. Hiç ayırmadı ellerini oradan. Besey'in kaynanası Elif Ana ne yapıp edip Besey'i doktora götürebilmişti. Katliamcılarla boğaz boğaza olmuş, direnmiş, askerler gelince gelinini doktora gönderebilmişti. Hastaneye gittiklerinde Besey kendinde değildi. Doktorlar ilgilenmişler, annenin artık kurtulamayacağını gördüklerinden dolayı bebeği kurtarmaya çalışmışlardı. Ancak tüm çabalara rağmen arzu edilen gerçekleşmemiş, Besey'in bebeği kurtulamamıştır. Maraş katliamı yargılamalarında gerek Besey'in bebeğiyle gerekse döndü Ünver'in bebeğiyle ilgili hiçbir yasal işlem yapılmamış, bu bebekler ve bu bebeklere karşı işlenen cinayetler yargılamaya konu edilmemiştir. Hangi hukuk sistemi nasıl değerlendirecektir ayrı bir konudur. Ancak ezilenlerin hukukunda bu bebeklerin hesabının sorulacağından hiçbir kuşku olmamalıdır. Fatma Bilmez, Pazarcık, Ördek Dede, 1940. Bilmez ailesinden anne baba Antep'e düğüne gitmeye hazırlanırken karşı komşuda hummalı bir faaliyet vardı. O dönem o yörede çok kullanılan üç tekerlekli motosikletli katliam için katil taşınıyordu mahalleye. Komşulara gelip de İbrahimlere bu gelişmeleri anlattıklarında düğüne gitmekten vazgeçmişlerdi. Fatma'nın eşi İbrahim Bilmez birkaç gün önce lokantada yemek yerken bir grup gelmişti. İbrahim şahsen tanıyordu gelenleri. İşlerinden biri de komşusuydu. Mustafa'ydı adı. İçeri girdiğinde İbrahim'in duymasını özellikle istercesine "Dört Alevi öldürürsem cennete gideceğim" diyordu yanındaki arkadaşına. İbrahim şaşkınlıkla ürpererek dinlemiş ama üstüne alınmamıştı, şakaya vurmuştu. Öğretmenlerin cenazesinin kaldırıldığı cuma günü şehir karışmış, ortalık savaş alanına dönmüştü. Çarşıda dağıtmadık dükkan bırakmamışlar, mahallelere saldırmaya başlamışlardı. Saldırganlar önce Yörük Selim'e girmek istemişler. Oraya giremeyince öbür mahallelere dağılmışlardı. Her taraf yanıyordu. İbrahim'in dükkanı çarşıdaydı. Saldırıların olduğu cuma gününün sabahında henüz cenazeler kaldırılmadan İbrahim dükkanını açmak istemişti. Birkaç gün önce karşılaştığında tehdit dolu konuşmayı yapan komşusu bu kez "Dükkanı ne açıyorsun ki? Biraz sonra başına gelecekleri görürsün" diye tekrar tehdit edince İbrahim durmadı, dükkanını kapatarak tekrar evine döndü. Zaten güvenlik güçleri de sokağa çıkma yasağı uygulandığını, herkesin evine gitmesini istemişlerdi. O gün Fatma Bilmezler'in evine komşuları da gelmişlerdi. Saldırılardan korunmak istemişler, kaygıları ve ürküntüyü birlikteliğin güven verici ortamında karşılamayı tercih etmişlerdi. Gelen ailelerden biri İbrahimlerin köylüsü, diğeri yakın köylüsüydü. Başkaları da vardı, içerisi insan doluydu. İbrahim eve yaklaştığında etrafta saldırıların başladığını gördü. Evine gitti ve gelişmeleri izlemeye başladı. Evini herkes gibi en güvenli yer olarak kabul ettiği için rahattı. Gelen komşuları da rahatlardı. Bugün geçerse yarına sorun aşılmış olur diye düşünüyorlardı. Hükümet vardı, devlet vardı. Saldırganlar bu durumu daha fazla devam ettiremezlerdi. Fatma, eşi İbrahim, misafirleri ve çocuklar evde karanlık bir kış gecesinde bunları konuşurlarken dışarıda hareketlilik başlamıştı. Cenaze töreninden dağılanlar mahallelere yönelmiş, yürüyüş yapıyor, etrafa sataşıyor, taşkınlıklarda bulunuyorlardı. Fatma Bilmezler'in evinin önünden de geçtiler birkaç defa. Sokaktaki kalabalık saldırı havası içindeydi ve bu hava içeriye yansıyordu. Çocuklar dahil kimsenin uykusu gelmiyordu. Akşamla birlikte saldırıların hedefi olan Alevi, Solcu ve Kürt evlerinin hepsine tedirginlik, korku ve kaygı çökmüştü. Evlerin yorgunluk gideren, sıcacık, güven ve huzur veren ortamı gitmiş, yerini karanlık bir gecenin korku dolu bir belirsizliği almıştı. Sabah olduğunda hep birlikte kahvaltıya oturmuşlar ya da öyle davranmışlardı. Çünkü kimsenin canı kahvaltı yapmak istemiyordu. Korku ve endişe dolu bir çaresizlik içindeydiler. Herkesin tek umudu vardı, o da güvenlik güçlerinin gelip müdahale etmesi. Henüz erken saatlerde, askeriyenin birazdan geleceğini düşünüyorlardı. İçeride bunlar konuşulurken dışarıdakiler başlamışlardı başka evlere saldırmaya. Katliamcı ev sahibi. Fatma Bilmez'in oturduğu ev iki katlıydı ve kiraydı. 10 basamakta çıkılıyordu. Altında odunluk vardı. Çok sürmemişti sokaktaki vahşi gürültünün evin içine dolması. İçeriye doluşan gürültüden hemen sonra katliamcıların merdivenlerden çıkmaya başladıkları duyuldu. İlk saldırı ev sahiplerinden geldi. Bastılar evi. Evden çıkın, sizi dışarıda öldürsünler diyorlardı açık açık. Evdekiler bunu kabul etmediler. Ardından erkekler evin bir odasına saklandılar çaresizlikten. Evden ayrılan ev sahibi aşağıdaki saldırganları teşvik etmeye başlamıştı. İçeridekilerin direncini kırmak, karşı koyuşlarını engellemek için erkekleri teslim edin, kadınlara dokunmayacağız diyorlardı. Fatma ve diğerleri ısrarla bu yapılanın doğru olmadığını, evde erkek bulunmadığını anlatarak saldırganlardan kurtulmaya çalışıyorlardı. Ancak bu çabalar işe yaramıyordu. Aşağıdakileri sürekli bilgilendiren ev sahibi saldırgan tekrar yukarı eve çıkmış, erkeklerin olduğu odanın kapısını kırarak açmış ve böylece erkeklerin içeride olduğunu göstererek saldırının devamının koşullarını sağlamıştı. İçeride erkeklerin varlığını gören saldırganlar bunun üzerine saldırılarının dozunu ve şiddetini artırmışlardı. Artık vahşi bir savaş yaşanıyordu. Evin etrafı ilkel kabile savaşlarında olduğu gibi kuşatılmıştı. Evin çevrildiği yetmezmiş gibi evin yakınında bir de elektrik direği vardı. O koca direği evin üstüne doğru eğerek eve girmeyi sağlayacak hale getirdiler. Böylece damın üstüne çıkıp içeri girmeye veya evdekileri buradan vurmaya çalışıyorlardı. Damın üstüne çıkmışlar, oradan içeri girmeye veya içeridekileri vurmaya hazırlanıyorlardı. Bu damın üstüne çıkmış olan katliamcılar komşularıydı. Fatma damın üstünden kendilerine saldıran komşularına derdini anlatmaya çalışıyordu ama ne dinleyen ne de ilgilenen vardı. Kan bürümüştü gözlerini. Katliamcılar içeridekilere teslim olmalarını, kadınlara ve çocuklara bir şey yapmayacaklarını söylüyorlardı sürekli. İçeridekilerin ise ne karar verecek halleri vardı ne de takatleri kalmıştı. Ev yanıyordu, silahlarla taranıyor, duvarları çatısı delinmek isteniyordu. İçeridekiler dışarıdan gelen silahlardan korunmaya çalışıyor, bu amaçla yerlerinden hiç kalkmıyorlar veya dikkatli hareket ediyorlardı. Giderek çatışmanın sonuçları daha vahim olmaya başlamıştı. İlk olarak Fatma ve İbrahim'in oğullarından Ali vurularak cesedi aşağıdaki ateşe atılmıştı. Arkasından başkaları da öldürülmüştü. Artık katliam gerçek boyutlarıyla yaşanıyordu. Yanan evin içinde yaralılar ve ölüler vardı. İbrahim Bilmez aşağıya atlayarak kaybolmuştu. Hasan vurulmuş, yaralıydı. Anne Fatma Bilmez hem yaralı hem bitkin ve çaresiz bir durumda oradan oraya koşturup duruyordu. En son Hasan'ın yanındaydı. Kızı Selda vardı yanı başında. Zaten hep yanı başındaydı Selda. Fatma Bilmez yaralı oğlu Hasan'ın başını kucağına almıştı yere düşmesin diye. Hasan'ın bir an önce doktora götürülmesi gerekiyordu. Böyle bekleyerek olmazdı. Fatma Bilmez dışarıdakilere sesleniyordu. Çocuklarından Ali'nin öldürüldüğünü, Hasan'ın yaralı olduğunu, eşi İbrahim'i göremediği için öldürüldüğünü sandığını anlatmaya çalıştı. Dinleyen yoktu. Saldırıların şiddetini artırarak cevap verdiler. Yardım için gidenlerden gelen de olmamış, yardım da gelmemişti. Askerlerin varlığı da söz konusu değildi. Ne yapıp edip oğlunun doktora yetiştirilmesi gerekiyordu. Fatma kızı Selda ile birlikte Hasan'ı doktora götürmek için aşağıya indirmeyi düşündüler ve düşündüklerini yapmaya yöneldiler. Hemen harekete geçtiler. Bir tarafından kardeşi Selda, bir tarafından annesi tutarak Hasan'ı aşağıya indirmek istiyorlardı. Merdivenlerden inerlerken saldırganlardan birisi yaralı oğlunu aşağı indirmek isteyen Fatma'yı çekerek ikisini de yere yuvarlamıştı. Fatma oğlunun üstüne düşmüştü. Hasan'ın yarısı acımasın diye hızla toparlandı, ayağa kalktı. Tepelerinde ve çevrelerinde bekleyen haramiler Hasan'a ateş etmeye başladıklarında Fatma Bilmez oğlunun üstüne kapandı. Kurşunlar Fatma'nın bedenine giriyor, her kurşun bir sıçramaya, her sıçrama ölümün yakınlaşmasına yol açıyordu. Hasan'ı kurşunlardan korumak isteyen annesi can verirken Hasan'a da sopa, nacak ve baltalarla vuruyorlardı. Fatma oğluna sıkılan kurşunlara siper olmuş ancak yine de oğlunu kurtaramamıştı. Hasan'ın bedeni parçalanmıştı. Yine de delik deşik edilmiş bir insan bedenine silahlarını boşaltmadan ayrılmadı katiller. Fatma Bilmez oğlunu kurtaramamış, kendisi de onunla birlikte öldürülmüştü. Hasan'ın cesedi annesinin cesedinin yanında boylu boyunca uzanmıştı. Annesi yönünü Hasan'a dönmüş, ellerinin birisini Hasan'a uzatmıştı. Sanki onun elini tutmak ister gibiydi. İkisi de cansız yatıyorlardı yerde. Hasan Bilmez ve Fatma Bilmez, ana oğul vahşi bir biçimde öldürülmüşlerdi. Hatıra kalan kanlı gömlek. Annesiyle birlikte kardeşini aşağıya indiren Selda'nın hem annesi hem de kardeşleri öldürülmüştü. Selda çığlıklarla annesi ve ağabeyi Hasan'ın üzerine atılmıştı. Çığlık çığlığıydı. Annesine ve ağabeyine sarıldığında üstündeki tişört kızıl kana belenmişti. Yıllar sonra Selda Bilmez o anı şöyle anlatmaktadır. Annemin yaralı yattığını gördüm. Onun üstüne atıldım, kucakladım, kaldırmaya çalıştım. Olmadı, kaldıramadım. Anneme sarıldığım için üstüm başım kan içindeydi. Kanla ıslandım ve bunun ne demek olduğunu hiç unutmayacak bir biçimde öğrendim. O arada Hasan abime sarıldım. Onun kanı da bulaştı gömleğime. İnsanlar birbirlerini hiç unutmayacağım derler ya. Aslında her şey unutuluyor. Ama tam da böyle şeyler unutulmuyor. Üstümdeki gömleğe bulaşan kan çok etkileyici bir görüntü oluşturmuştu. Üstelik bu kanların abimin ve annemin kanı olduğunu biliyordum. Annemle abimin gömleğime bulaşan kanlarını o gömlekle birlikte yıllarca sakladım. Yıkayamadım o kanları. Elim varmadı yıkamaya, içim el vermedi o kanı yok etmeye. O gömlek herhangi bir gömlek değil, bana abimden ve annemden kalan en değerli hediyeydi. O kanlı gömleği evlendiğimde çeyizimle birlikte getirdim. Benim çeyizim oldu o kanlı gömlek. Annemle abimin çeyiz hediyesi. O gömleği hep sandığımın en gizli, en özel köşesinde sakladım. Annemle abimi ve yaşadıklarımı her hatırladığımda o gömlek sığındığım bir liman oldu. O kanlı gömleği anlattım derdimi, o gömlekten güç aldım. İnsanın kardeşini ve annesini kanına bulanmış bir gömleği saklaması, böyle bir gömleğin varisi olması kolay mı? Selda'ya miras kalan o kanlı gömlek oldu. Fatma ve Hasan Bilmez'in kanı ile boyanmış gömleğini yıllarca saklayan Selda, o gömleği annesine ve kardeşine duyduğu özlemin dayanağı yaptı. O gömlekten güç almaya çalıştı. Evlendiğinde de kimsenin kendisini anlayamayacağını düşünerek, kimselere göstermeden çeyizinin içinde taşıdı o kanlı gömleği. Başkaları için değil ama Selda için bütün bir hayatı saklıyordu o gömlek. Annesini, abisini, geçmişini anlatıyor, geleceğini belirliyordu. Selda ne o gömlekten kurtulmak istedi, ne o gömlek onu bıraktı. Yıllar sonra acılarını paylaşmaya karar verene kadar o gömlekle yaşadı Selda. Esir alınanlar. Bilmezlerin evi zapt edilmişti. Ölenler ölmüştü, kalanlar tutsak alınarak bir eve götürüldüler. 11 çocuk ve genç kızdı ezirler. Bunları eve bırakanlar öncelikle genç kızlara tacize bulunmuşlardı. Onları ganimet olarak değerlendiriyorlardı. Tutsakları bıraktıkları ev sahibini bunları sonra gelip alacağız, daha kaldıracağız diyerek teslim etmiş ve katliamlarını sürdürmeye gitmişlerdi. Bu kızlar ve çocuklar daha sonra gelen askerler tarafından kurtarılmışlardır. Bu olayı katliam günlerinde 16 yaşında bir genç kız olan Selda Bilmez şöyle anlatıyor. Teyzemin kızı öğrenciydi, bizde kalıyordu. O da yaralandı. Ona tacizde bulundular. Tacizi daha ileri götürebilirlerdi. Askerlerin erken gelmesi bunu önledi. Yoksa zaten rehin olarak bakıyorlardı bize. Güya kendi rehinlerine karşı bizi alıkoyuyorlardı. Bu durumda bizi dağa kaldıracaklarını ve her şey yapacaklarını söylüyorlardı. Fatma Bilmez'in katilleri bulunamamıştır. Bilmez ailesi katliamdan sonra Maraş'tan göçmüşlerdir. İbrahim Bilmez katledilen yakınlarının acısıyla yaşadığı bu acıların ağırlığından kurtulmak ve geçmişle bağlarını tümden kopartmak istemiştir. Hasan Bilmez, Pazarcık Ördek Dede, 1960. Sakarya mahallesine saldırmaya başlayan ilk grup cenaze töreninden dönenlerdi. Cenaze töreninde herhangi bir engellemeyle karşılaşmayan saldırganlar hızla her tarafa dağılmaya, her tarafı şiddetli saldırılarla kontrol altına almaya başladılar. İbrahim Bilmez'in oturduğu Sakarya Yeni Mahalle'ydi. Bu saldırganlar gelmiş, saldırı provası yapmışlardı. Bir gün sonra yapılan asıl saldırı çok erken başladı ve geç saatlere kadar devam etti. Saldırı esnasında camide saldırıyı teşvik edici anonslar yapılıyordu. Zaten saldırganlar akşam katliamla ilgili toplantı yapmışlar, sabah namazında camiye giderek oradan saldırılara başlamak üzere sokağa çıkmışlardı. Sokak takkeli, şalvarlı, lastik ayakkabılı köylülerle doluydu. Traktörler geliyordu, römorkları dolu dolu. Sokağa girenlerin hepsinin elinde silah niyetini kullanacağı bir şeyler vardı. Saldırganlar İbrahim Bilmez'in evini sarmışlar, tam bir askeri kuşatma halindeydiler. Durmadan evin içine yanıcı madde atıyorlardı. Yanan evin içinde yangın ve dumandan durulmaz olmuştu. İbrahim Bilmez çocuklarını korumak için askere haber vermekten başka çare olmadığını görüyordu. Derdini anlatmaya çalıştı saldırganlara. Yok, dinlemiyor, anlamıyor, anlamak istemiyorlardı. Tek istedikleri kan dökmek, can almaktı. İbrahim Bilmez askerden yardım alabilmek için evin balkondan kendisini atmıştı yere. Ya ölecek, bu azaptan kurtulacak veya kurtulursa gidip yardım getirerek çocuklarını kurtaracaktı. İbrahim'in oğlu Hasan babasının av tüfeğiyle saldırganlara karşı direniyordu. Hasan'ın elindeki kırma bu çapulcu sürüsüne kâr etmeyecekti, etmedi de. Ancak bununla idare etmekten başka yapacak bir şey de yoktu. Hasan elindeki av tüfeğinin sınırlı mermilerini aralıklı olarak ve sadece korkutmak amacıyla sıkıyordu. Vurmak istemiyordu, tahrip olmasınlar diye. Zaten insan öldürmeyi becermesi de kolay değildi. Bugüne kadar bir tavuk bile kesmemişti. Nasıl insan öldürecekti ki? Hasan ailesini ve kendisini korumaya çalışıyordu. Sonuna kadar direnecekti. Ancak saldırganlara karşı bu direnişi gösterirken her yere hakim olamıyordu ve elindeki silahın mermileri bitmek üzereydi. Azalmıştı. Mermiler bitince silah işe yaramaz bir demir yığını olacaktı. Hasan da birilerinin gelmesini bekliyor, umuyordu. Asker gelmez ise bunlarla başa çıkmak kolay olmayacaktı. Devlet, asker neden yoktu? Neden bu kadar kolayca bir grup insanı dini, etnik kökeni veya siyasal görüşleri farklı diye katledebiliyorlar? Hem de en aşağılık yöntemlerle yok edebiliyorlar. Devlet bu katliama karşı gerçekten bu kadar güçsüz müdür? Ya da devlet bu yapılan saldırılara göz mü yumuyor? Bunlar Hasan'ın aklından yel gibi gelip geçen düşüncelerdi. Ne bu düşüncelere takıldı ne de düşünmeye devam edebildi. Yanan evin içinde suyun vanalarını açarak durabilmişlerdi şu ana kadar. Ali'nin dama çıkartılarak öldürüldüğünü öğrenmişti. Kardeşini seviyordu. Onun vurulmuş olmasına üzülmüştü ama üzüntüsünü yaşamak bile mümkün değildi. Hasan kardeşini düşünür ve diğerlerini korumaya çalışırken göğsüne giren bir kurşunla sarsıldığını hissetti. Akan kanla birlikte vurulduğunu anladı ve olduğu yere düştü. Hasan'ın vurulduğunu gören Selda onun üstüne atıldı. Zaten gözü hep Hasan'daydı. İki kardeş olarak Hasan'la Selda birbirlerine daha çok bağlıydılar. Hasan, Ali ve arkasında kendisi vurulduktan sonra kalanların kurtulması için "Baba beni bırakın gidin" diyordu yaralı haliyle. Yaralı olmasına rağmen bilinci yerindeydi. Kendisinin ne olacağını değil, diğerlerine bir şey olmamasını düşünüyordu. Aşağıda katliamcılar tanımadıkları, hiçbir zaman tanıyamayacakları, yanlarına gidemeyecekleri efendilerinden bir aferin almak için ve denk gelirse 3 kuruşluk bir ganimet uğruna insan katletmeye çalışıyorlardı. Yukarıda Hasan, kendi ölümünü düşünmeden canını ortaya koyarak başkalarının kurtulmasını sağlamak için çırpınıyordu. Hasan yaralı haldeyken evin damında Ali Bilmez gibi öldürdükleri Hasan Ildırcan'ı aşağıdaki odun ateşinin içine attılar. Yaralı Hasan'ı annesiyle kardeşi Selda aralarını alarak tahta merdivenlerle aşağı indirmeye başlamışlardı. Saldırganlar ise Hasan'ı vuruyorlar, onu kadınların elinden almaya çalışıyorlardı. Onların Hasan'ı almaya çalışmaları, anne ile kız kardeşin vermeme çabaları sonucunda bir boğuşma yaşandı. O karmaşanın sonucu da Hasan ve Fatma Bilmez üst üste yere düştüler. Düşmeleriyle birlikte silahlar onların üstüne patlamaya başladı. Sıkılan silahlarla ikisi de aynı anda vuruldular. Anne ile 20 yaşında bir oğul aynı yerde ve aynı anda öldüler. İnsanlık tarihinde böyle bir ölüm kaç bin yılda bir ve kim bilir hangi katliamda mümkün olabilir. Fatma oğluna doğru atılmış, oğluna sıkılan kurşunlara kendi bedenini siper etmiş vurulmuştu. Vurulduktan sonra yana kaymıştı Fatma'nın cesedi. Fatma'nın eli oğlunun göğsündeydi. Ona sarılmak istiyormuş gibi açıktı ve sanki Hasan'ı kendisine doğru çevirmek istermiş gibiydi. Gözleri Hasan'a bakıyordu. Hasan'ın da bedeni annesinden yana dönüktü. Kafası da annesine yönelikti ve o da annesine bakıyordu. Kapanmamıştı gözleri. Fatma'nın da gözleri açıktı. Fatma'nın gözlerinde yaşlar süzülmüştü. Saldırılar başladığından beri ağlamıştı Fatma. Fatma'nın kana belenmiş, mavi çiçekli geceliği görünüyordu. Bir katliamcı Hasan'ın ayağındaki ayakkabılarını beğenmiş yağmalıyordu. Fatma'nın kızı Selda, bir annesinin, bir abisinin cesetlerine sarılıyor, çığlıklar atıyordu dağlara delercesine. Cesetler sokağın içinde, evlerinin önündeydi. Düne kadar sevgilerini taşıdıkları sokak, mutlulukla karşılandıkları evlerin önü cehennemleri olmuştu Bilmez ailesinin. Fatma, doğurduğu oğluyla birlikte aynı betonun üzerinde yatıyordu. Kan birikmişti cesetlerin olduğu yerde. Kurumuştu kanları, saatlerdir süren saldırılar bir ailenin daha felaketi olmuştu. Bilmez ailesinin cenazelerini amcalara gidip almışlar, köye getirip gömmüşlerdi. Önce Ali'nin cenazesi getirilmiş, bir hafta sonra Fatma ile Hasan'ın cenazesi köye gelmişti. Sertaç'ın kurtardığı insanlar. Saldırının başlamasından bir süre sonra İbrahim Bilmez'in balkondan bahçeye atlaması, orada yaralanması, içeridekilerin yaşadığı şokun derinleşmesine yol açmıştı. Babasını yaralandığını gören evin 16 yaşındaki kızı Selda, kardeşi 12 yaşındaki Sertaç'ı evin balkonundan bahçeye bir ip bağlayarak sallandırdı. Aşağı inen Sertaç önce babasının yarasını bağladı gömleğiyle, sonra babasının da tavsiyesi üzerine askere haber vermeye, asker getirmeye gitti. Yolda çevirdiler kendisini, sorguya aldılar ayaküstü. Sorulan sorulara yanıltıcı cevaplar verdi Sertaç. Eşhedü okumasını istediler, okulda öğrenmişti, hemen okudu. Sınavı geçmiş, onlardan kurtulmuştu. Koşarak asker aramaya, şehrin merkezine doğru gitmeye devam etti. Bir süre sonra aradığını buldu, anlattı derdini. Uzun süre meşgul ettiler. O hemen gitmek istiyordu ama onu bu noktada dinlemiyorlardı. En son Sertaç'ın dediklerini kabul ederek ve onun yol göstericiliğiyle Bilmez ailesinin evine geldiler. Geldiklerinde evin önünde ve yan tarafında 5 tane ceset vardı. Cesetlerin bazıları daha çok, bazıları daha az yanmıştı. Asker gelseydi bu insanlar ölmeyecekti. İbrahim Bilmez'in acı dolu hayatı. Kuşatılmış olan evde kurtulamayacaklarını anlayan İbrahim, başka yolları aramak zorunda olduğunu görmüştü. Hemen aklına gelen çözümü hiç düşünmeden hayata geçirdi. Yardım getirebilmek için evin balkondan atlamıştı. Atlarken vurulmuş, bunun sonucunda yaralanmıştı. Ayrıca yanan odunların üstüne düştüğü için bir de oradan darbe almıştı. Buna rağmen sürüne sürüne kaçıp başka bir binaya giderek orada saklanmıştı. Bu esnada kendisi gibi balkondan atlayan küçük oğlu Sertaç'ı görmüş ve yukarıda belirtildiği gibi ona gidip askerlere haber vermesini söylemişti. Sertaç babasının söylemesine uygun olarak çarşıya yönelmişti. Saldırganların sorgusunu atlatarak onların elinden kurtulmuş, askerlere haber verebilmişti. İbrahim Bilmez ise saklandığı yerden fırsatını bulup tekrar sürünerek sağlık ocağına gitmiş, oradan askerler gelince hastaneye alınmıştı. Bilmez ailesinin mezarları kendi köyündedir. Ailenin o dönem 14 yaşında olan oğlu İsmail bu katliamın etkisiyle toplumsal ilişkilerde intibak sorunu yaşamaktadır. Bu durumu beyninden silerek yaşamamış gibi davranmak için ben bunun etkisinden hiç kurtulamadım. Hele yakın zamanlarda babam ölünce daha çok etkilenmeye başladım demektedir. 16 yaşındaki Selda yaşadığı bu şokun etkisiyle acı dolu yıllar yaşamıştır. Annesinin üstüne atıldığında elinde çivili değnek olan silahlı ve orta yaşlı birisinin Alevileri öldürenlerin cennetteki evleri yeşil olurmuş demesini hiç unutmamakta. Bu yaşanmışlıktan dolayı yeşil rengi karşı alerji duymaktadır. Selda ortaokul 2. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalmıştır bu katliamdan dolayı. Bir daha da okula gidememiş, okula gitmek onun için de bir uhde olarak kalmıştır. Bu katliamda İbrahim Bilmez'in o dönem 9 aylık olan çocuğu Murat da yaralanmıştı. İbrahim Bilmez için hayat katliamdan sonra çekilmez olmuştur. İbrahim yeniden evlendi. Köyde yaşadılar bir yıl kadar, sonra Mersin'e göçtüler. Dükkanları yağmalanmıştı, hiçbir şeyleri yoktu, hayata yeniden ve hiçbir şey olmadan başlamak zorundaydılar. Ancak bu defa işler iyi gitmedi, hayatın tadı tuzu kalmamıştı. Bilmez ailesi bu yaşananlardan dolayı soyadını değiştirdi. Kırılan mezar taşları. 1980'de faşist darbe döneminde katledilen Bilmezlerin mezarlarına yazılmış olan bir yazı, katledilen bu insanların mezar taşlarının devlet zoruyla kırılmasına yol açmıştı. Ali'nin ve diğer mezar taşlarını ailenin yakınlarından Fevzi Kurt, Nazım Hikmet'in bir şiirinin "Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler" dizelerini yazdırmıştı. Bir ihbar üzerine mezar taşlarını görüp inceleyen bir darbe yetkilisi bu yazının suç olduğunu ileri sürerek silinmesini istemişti. Yazının silinmesini kabul etmeyen İbrahim Bilmez, bu yazıdan dolayı günlerce gözaltına tutulmuş ve mezar taşları kırılmıştı. Aile daha sonra yazısı olmayan bir mezar taşı yaptırmıştı. Ali Bilmez'in katilleri de katliam yapmaktan değil, cürme yalnız iştirak etmekten dolayı yargılanmışlardır. Bu klişe tanım katliamcıların kurtarıcısı olmuş, Maraş katliamının üstünü örtülmesinde temel bir rol oynamıştır. 20. ayrımın sonu, sayfa 360.